Merhaba herkese, ben Emre Onar. Yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurt dışında yaşamak üzerine konuştuğumuz Transfergo'nun destekleriyle Bir Gidene Soralım'a hoş geldiniz. Transfergo, uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle 30 dakika gibi kısa bir sürede uluslararası para transferi yapabileceğiniz ve herhangi bir sorununuzda hızlıca Türkçe destek alabileceğiniz bir mobil uygulama. Evet, bugün Güneydoğu Asya'ya doğru yola çıkıp Singapur'a gidiyoruz. Singapur, expatlerin yoğun yaşadığı bir yer olmasından ötürü en çok istek alan yerlerden biriydi. Ve bugün konuğum İrem bize Singapur'da hayatı anlatacak. İrem, Bursa Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Boğaziçi'nde kimya mühendisliği okuyor. Ve ardından yine Boğaziçi'nde ekonomi ve finans master'ı yapıyor. İstanbul'da danışmanlık alanında başladığı kariyerine de 2017'den beri Singapur'da devam ediyor. İrem'le enine boyuna Singapur'da yaşamayı, artılarıyla eksileriyle Singapur'da yaşamayı konuşacağız. Bu arada İrem'le enteresan bir şekilde tanıştık biz aslında. Bir düğünde tanıştık. Artık düğünlerde konuk avlıyorum. Buradan tanışmama vesile olan Emirhan ve kuzenim Meriç'e de selam gönderelim buradan. Meriç'in düğünündeydik ve İrem'le konuşuyorduk. İşte erkek arkadaşı Emirhan'ı da hem ilkokul hem üniversiteden tanıyordum zaten. İrem'le de sohbet ediyorduk. Ve Singapur'da yaşadığını öğrendiğim gibi konuk almak için atladım. Ve bugün karşınızda, sağ olsun kırmadı o da. Merhaba İrem, hoş geldin.
Merhaba Emre, hoş buldum. Çok teşekkürler.
İyi ki katıldın. Ben bir kısa giriş yaptım ama senin kendinle alakalı eklemek istediğin bir şey varsa ekleyebilirsin.
Öncelikle çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için. Gerçekten çok güzel programlar yaptım geçmişte. Ben de çok mutlu oldum çağrıldığım için. Açıkçası söylediklerin özetliyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde kimya mühendisliği okudum. Akabinde ilaç sektörüyle ilgili stajlar yaparken ilaç şirketlerine danışmanlık alanına yöneldim. Aslında Singapur'a da çalıştığım şirketin aracılığıyla gittim. Oradaki ofisten bir teklif geldi. O şekilde Singapur hayatım başladı.
Yurt dışına taşınmayı hep istiyor muydun? Singapur'a taşınma hikayesi nasıl oldu? Aklında olan bir rota mıydı yoksa tesadüf eseri mi Singapur karşına çıktı?
Aslında yurt dışına taşınmayı hep düşünüyordum ama bu tipik ya Avrupa ya Amerika oluyor bir Boğaziçi öğrencisi için. Singapur ve Asya kesinlikle aklımın ucundan bile geçmiyordu. Hatta İstanbul ofisinde ilk çalışmaya başladığım sene Singapur ekibiyle bir projede yer almıştım. Ve onlardan bana ilk kez hani gelmeyi düşünür müsün Singapur ofisine diye bir teklif gelmişti. Ben de yok, ben daha çok Londra düşünüyorum. Belki Paris ofisi olabilir gibi farklı alternatifleri onlara önermiştim. O zaman dahi aklımda yani siz peki neden Singapur'da siz ne yapıyorsunuz soruları olmuştu. Bir sene sonra tekrar bu fırsat çıkınca durum birazcık daha farklı oldu. Yani Singapur başlangıçta aklımda yoktu kesinlikle.
4 senedir oradasın şimdi. Peki Singapur'da hayat nasıl? Orada yaşamayı seviyor musun?
Yani Singapur çok küçük bir ülke. Zaten şehir ülkesi. Birazcık fikri olanlar vardır eminim ki dinleyiciler arasında. 6 milyon nüfusu olan bir ülke ve bir ucundan diğer ucuna arabayla 30 dakikada gidebildiğin bir yer. Yani gerçekten çok dar bir alandan bahsediyoruz. O nedenle yaşaması aslında bir yerden bir yere ne kadar sürede ulaşabileceğini tahmin edebildiğin rahat, konforlu ve her şeyin planlı olduğu bir hayat sunuyor Singapur. Bu aslında bizim Türkiye'de alışık olmadığımız bir düzen. Yani en azından bir İstanbul'u ele alırsak bir yerden bir yere yani 5 dakikada da gidebilirsin. 35 dakikada da gidebilirsin. Hani hiçbir şekilde belli olmuyor. Yani en büyük rahatlığı aslında senin ne zaman nerede olacağını bilme hissiyatı. İkinci olarak şunu söyleyebilirim ki güvenlik geliyor. Yani küçük bir anımı da paylaşmak istiyorum. İlk Singapur'a gittiğimde özgürlük ve güven hissetmiştim. Özgürlüğü tatmıştım. Hatta uçaktan indiğim ilk akşam gece 3'te arkadaşlarımla orada daha önce tanıdığım kişiler vardı. Onlarla işte akşam dışarıya çıkmıştık, işte eğlenmiştik falan. Üçte ben eve yürüyerek yani gittiğimi hatırlıyorum. Öyle bir ülke. Kesinlikle güvenlikle ilgili bir sıkıntınız olmayacak. Bir kadın olarak tek başınıza sokakta gece üçte rahatça yürüyebildiğiniz bir yer. O şekilde.
Ben 48 saatliğine gelmiştim Singapur'a 2016 yılında ve benim de dikkatimi en çok çeken şey buydu, güvenlik. Dubai bölümünde de bunu konuşmuştuk konuklarımla. Orada da böyle çok yüksek güvenlik vardı. Singapur'da hatta Dubai'nin de bir tık ötesinde bence. Belki dünyanın en güvenli noktalarından biri. Çünkü suç oranı çok düşük bildiğim kadarıyla. Gerçekten biz de sokakta yürürken hani normalde çok turistik yerlerde, ki Singapur'da bayağı turistik bir lokasyon. Yani kalabalık bir şehir aslında, yani sokaklar tıklım tıkış. Böyle hiç hani irkilmedim, çok rahat hissettim. En azından turist olarak hani o 2 günlük deneyimimde bile o his bana geçti açıkçası. Ve refah olarak da tabii, refahı da yüksek bir toplum, ülke genel olarak. Başka avantajları var mı Singapur'da hayatın?
Aslında şöyle değerlendirmek istiyorum. Covid öncesi ve Covid sonrası diye. Çünkü Covid öncesi Singapur çok farklı bir ülkeydi. Ve en büyük avantajı bence seyahat edebilme özgürlüğüydü yine. Singapur'dan işte Tayland'a bir hafta sonu çok rahat gidebiliyorsunuz. İşte 2 saatlik bir uçuş. 2 saatin sonrasında Tayland'da, Bali'de, işte Kamboçya'da olabiliyorsunuz. Bu da size yani aslında Asya'yı, Güneydoğu Asya'yı özellikle çok güzel bir şekilde tecrübe etme fırsatı sağlıyor. Yani bence en büyük avantajı lokasyon olarak her yere rahatlıkla ulaşabilmek diyebilirim. Covid sonrası daha farklı avantajları oldu. Covid sonrasındaki avantajları birazcık ekonomik yaklaşacağım. Mesela çalışan haklarını o kadar şey yaptılar, önemsediler ve insan hayatını o kadar önemsediler ki ilk başta çok katı kurallar aldılar ve bu kuralları işten çıkarmanın yasaklanması gibi insanların avantajına olacak şeyler de geldi. Buna yabancılar da dahildi. Böyle aslında farklı refah seviyesine bağlanıyor bu bir noktada da.
İş hayatından bahsettin, aslında o konuya da girmek istiyorum. Çünkü expat noktalarından biri aslında dünyadaki Singapur. Oradaki çalışma hayatı nasıl? Mesela İstanbul'dan taşındıktan sonra böyle şaşırdığın noktalar oldu mu iş hayatına dair?
Evet, İstanbul'dan taşındıktan sonra şaşırdığım noktalar oldu. Mesela biz İstanbul'dayken 1,5 saat öğle yemeği, 2 saat öğle yemeği yapardık, kahve içerdik, sohbet ederdik. Muhtemelen planlama ve zaman yönetimi konusunda çok farklı olduğunu söyleyebilirim. Singapur'un en büyük özelliklerinden biri, yani gerçekten organize bir hayat var. Şimdi benim işim dolayısıyla yani danışmanlık yaptığım için çalışma saatlerim zaten standart bir kurumsal işe göre daha yoğun saatlerde oluyor. Bunun yanında da aslında şey var yani birazcık daha disiplinli çalışma diyebilirim. Birazcık daha herkesin sorumluluk sahibi olduğu, yaparken sonuçlarının kariyerine pozitif etki edebileceği ve gerçekten bir işte bir katma değer oluşturuyorsa bunun ödüllendirileceğini bildikleri için bu güven duygusuyla insanlar çok güzel bir şekilde motive olarak çalışıyorlar. Uzun saatler çalışılabiliyor iş yani fark olarak ama bu uzun saatler çalışmayı Singapurlular ya isyankar bir şekilde karşılamıyorlar. Bunun da en büyük sebeplerinden biri aslında yapılan işin değer görmesi. Ya çalıştığınız iş tanımınız ne olursa olsun herkesin mutlu, güler yüzlü ve pozitif yaptığı bir düzen düşünebilirsin aslında.
O açıdan aslında Avrupa ülkelerinden biraz farklılaşıyormuş daha uzun iş saatleri açısından. Çünkü şu ana kadar aldığım konukların söyledikleri hep hani Türkiye'ye göre çalışma saatlerinin daha kısa olmasıydı. Ama çalışma temposu açısından Avrupa ile benzer anladığım kadarıyla. Mesela İngiltere'de de öğle molası öyle 2 saat, 1,5 saat uzun öğle molaları olmuyor Türkiye'deki gibi. Evet, Türkiye'de bayağı o açıdan keyfe düşkünüz. Hatta yani ekip ve kalabalık yemekler ayda yılda bir oluyordu zaten, o da Covid öncesi. Türkiye'de her gün ekip yemeği baktığında yani birkaç kişi kalabalık. İngiltere'de masada geçiştiriliyor mesela öğle yemeği genellikle.
Evet, Benim için de mesela o ya yani ilk etapta direkt masamda salatayı yiyerek öğle yemeğini şey yapıyorum, geçiştiriyorum. Bu böyle baktım devam ediyor. Demek ki buranın düzeni böyleymiş diyerek alıştım, adapte oldum ve bence aslında güzel farklı yanları da var. Kalan zamanı kendine ayırabilmek gibi.
Ben de ilk başta zorlanmıştım onun. Hatta uzun bir süre zorlanmıştım. Çünkü alışmışız hani sosyalliğe, sosyal bir ortamda çalışmaya. Sonra ama avantajlarını gördüm ben de. Yani hoşuma da gidiyor bir yandan. İş yerinde daha uzun vakit geçireceğime, en azından vaktinde çıkıp ya da daha az bir süre mesaiye kalıp sonrasında kendi hani hayatımın önceliklerine yer verebiliyorum. Türkiye'de o açıdan çok farklı bir gerçekten. Çalışma kültürü var, iş dünyasında sosyalleşme kültürü var diyeyim ya da. Peki ofisteki ortam nasıl? Yani expat noktalarından biri dedik. Mesela Panama'dan daha önce bir konuk almıştım. Orası da expat noktalarından biri biliyorsun. Daha çok Latin Amerikalıların çalıştığını söylemişti. Mesela Dubai'de daha çok Avrupalı ağırlıklı gibi. Singapur'da durum nasıl? Böyle Avustralyalı ağırlıklı olabilir mi? Oraya yakın olduğundan böyle sesli düşündüm ama.
Aslında yani her yerden insan var. Avustralya'dan da çok fazla Avustralyalı da var. Doğru tahmin ettin ama Avrupa'dan da çok fazla insan var. Ben ilk ofise gittiğimde o zamanki genel müdür beni ekibe tanıttığında ki mesela o da enteresan bir insight aslında. Genel müdürün işte başlangıç neredeyse başlangıç seviyesindeki birini bütün ekibe tanıtması bayağı iyi bir incelik açıkçası. Çünkü çok da küçük bir şirket değildi geçtiğim şirket. O tanıtım sırasında şey dediğini hatırlıyorum. Arkadaşlar bizim şu an 25 farklı pasaportumuz var şirkette. Bu ne demek? 25 farklı ülkeden insanımız var çalışan. Ve bu 25 farklı ülkeye bir de İrem'i ekledik Türkiye'den diyerek. Çok güzel bir incelik yapmıştı. Bu da demek oluyor ki 25 farklı ülke. Yani bizim ofisten örnek vereyim. İspanyol vardı, İtalyan vardı, Amerikalı vardı, İngiltere'den çok fazla insan vardı, Avustralyalı vardı. Gerçekten Doğu ve Batı'nın karıştığı bir çalışma ortamı düşünebilirsin. Burada aynı zamanda Japonya, Kore, Asya grubu da var. Japonya, Kore, Çin üçlüsünden defa çok fazla insanla karşılaşabiliyorsun. Özellikle Japonya'dan benim ilk oturduğum evde mesela bütün komşularım Japondu neredeyse. Çalıştığım ortamda çalıştığım ortam sayesinde tanıştığım arkadaş grubum İspanyoldu. Böylece bir tarafım Batı'yı şey yaparken bir tarafım da Doğu'yu tecrübe ediyordu açıkçası.
Doğru, aslında APAC yani Asya Pasifik ofislerinin merkezi genelde Singapur'da oluyor. O yüzden Kore'den, Japonya'dan da çalışanlar olması mantıklı. Bayağı uluslararası bir ortam aslında baktığında ve bu da adaptasyonu da kolaylaştırır diye düşünüyorum. Çünkü Londra da bu şekilde çok uluslararası ve bence bu kadar çok farklı ulustan insan olması hem iş ortamında hem şehirde adaptasyon sürecini de kolaylaştırıyor. Çünkü insan kendini daha az yabancı gibi hissediyor diye düşünüyorum ama Singapur'da da öyle mi? Adaptasyon sürecinde böyle zorlandığın bir şeyler olmuş muydu?
Açıkçası çevre anlamında gerçekten bir zorluk yaşamadım. Ben şey yapıyorum, üçe bölüyorum Singapur'daki son 4 senemi. Çünkü COVID'i bir grup olarak alıp değerlendirebiliriz. İlk gittiğim zaman beklemediğim şekilde bana sıcak davranmışlardı. Yani Asyalıların kültürü biraz daha kapalı bize göre. Yani birazcık daha arada bir duvar oluyor ilk iletişime geçtiğinde. Ben onu çok fazla yaşamadım. Belki kendi yapım gereği onlara çok sıcak davranınca çok yanlış anlaşılmadım diye düşünüyorum. İlk etapta daha çok Malezyalı ve Çinli, yani Çin'den arkadaşlarım, iş arkadaşlarım olmuştu. Singapurlu da vardı. Onlarla daha böyle ilk gerçekten yerleştiğinde ihtiyacın olacak konularda sana yardımcı olduklarını fark ettim. Çünkü çok organizeler. Yani bir İtalyan, İspanyol arkadaşına göre gerçekten sana çok daha organize listeler sunabiliyorlar ve benim o dönemde belki çok zorlanabileceğim ne bileyim bir evime internet bağlatmasından tut atıyorum işte banka hesabı açtırmasına kadar ki admin işlerini bana çok hızlı bir şekilde halletmemi, yani benim için çok hızlı olmasını sağladılar açıkçası. O nedenle bir zorluk yaşamamıştım. Sonraki etapta böyle birkaç ay geçtikten sonra birazcık daha sosyalleşmeye başladım. O zaman da dediğim gibi farklı yeni arkadaşlar keşfedince bir İspanyollar, İtalyanlar vesaire çok uluslararası ortamın tatlılığını yaşıyorsun açıkçası. Yani bir şey, benim zorlandığım bir kısmı olmadı açıkçası.
Şey dedin ya, hani ilk başta oraya taşınırken böyle Asyalıların hani kültürü itibariyle biraz daha uzak olacağını, biraz daha mesafeli olacağını düşünüyordum ama öyle çıkmadı diye. Bu şekilde başka herhangi bir gözlemin var mı? Ne bileyim, taşınmadan önce ne gibi bir fikrin vardı, ne umuyordun ve ne buldun sonrasında?
Şöyle, gerçekten hiç araştırma yapmamıştım. Çünkü şey noktasında biraz Türkiye'den bunaldığım bir dönemde böyle bir fırsat çıktı. Ki sana başında da bahsetmiştim. İlk önüme bu fırsat geldiğinde ben düşünmemiştim ve bir sene daha beklemiştim. İkinci sefer geldiğinde taşınma kararı aldım. O taşınma sırasında da hiç düşünmeden, yani gerçekten teklif geldi ve evet dedim. Nedir, ne yaparım, hiçbir fikrim yoktu. Sadece şey biliyordum. Ben çok küçükken, 4 yaşındayken annem ve babamla Singapur'a gitmiştik. Ve işte annemle konuştuğumda Singapur'da taşınma ihtimalim var gibi bir, işte onunla tabii ki anlatıyorsun aileni. Oradan onun tepkisi 25 sene önce bile işte çok şeydi, güzeldi. Eminim şimdi çok daha iyidir, çok daha temizdir vesaire demişti. Yani hani çok da fazla bir fikrim yoktu. Sadece çok rahat seyahat edebildiğimi biliyordum. Havasının 4 mevsim yaz olduğunu biliyordum. Ve sürekli, yani hava durumuyla ilgili bilgilerim vardı. Sürekli yağmur yağıyor falan vesaire. Ne buldum? Aslında çok daha, mesela ben daha önceleri bu kadar kariyerime çok odaklı değildim İstanbul'da. Gerçekten ne yaparsam yapayım değer görmüyor. Biraz hiç bir yere gitmiyor. Bir iş tatmini yaşamıyorum. Ki çok severek yapıyordum aslında danışmanlığı. Oraya gittiğimde aslında benim yaptığım çok küçük bir şeyin bile katma değerinin görüldüğü ve onun bana pozitif bir şekilde iletildiğini fark ettim. Yani ekipte sen de bizden birisin hissiyatı oluşmuştu. O bana birazcık daha kariyerime odaklanma fırsatı verdi. Belki Türkiye'de kalsam bu kadar işimle haşır neşir olmayacaktım. Yani belki her gün mutsuz olacaktım. Orada kaldığım dönemde birazcık daha pozitif bir ilerleme oldu diyebilirim. Bunu beklemiyordum mesela açıkçası. Hani şey, kafamda şu vardı. Ya bir gideyim, bir sene kalırım. O bir sene içerisinde de işte gezerim Asya'yı. Sonra da dönerim. Hani en kötü ne olabilir ki? Döndüğümde ailemin, işte arkadaşlarımın olduğu ülkeye döneceğim tekrar. Ben bunu dediğimde herkes Singapur'a giden bir sene kalmıyor demişti bana, orada tanıştığım hem Türk hem yabancı. Herkesten bu şey geldi. Ben de tam okey, ben bir sene kalacağım diyorum. Birinci sene geçti, ikinci seneye döndük. Ya ben aslında iyiyim burada. Çok da hani dönmeme gerek yok yani. Fena değil gibi. Geziyorum, rahat yaşayabiliyorum. İdare ediyorum bir şekilde. Neden döneyim ki? Oldu. Hatta ikinci senenin sonunda bir yabancı olarak, işte ilk geldiğinizde 2 senelik vize veriyorlar, çalışma vizesi. İkinci senenin sonunda vizenin yenilenmesi gerekiyor. Ve ikinci başvuruda da 3 senelik ekstra bir vize alıyorsunuz. O zaman bana insan kaynakları sormuştu. Hani tamam mı, devam mı, yani ne planların nedir? Ben de kalayım dedim yani. Devam ediyor, iyi gibiyiz demiştim.
Ve 5. yıla doğru emin adımlarla gidiyorsun şu anda.
Evet, şu an gidiyorum.
Yine nasıl oluyor bu arada o oturum izni? Tekrardan 5. senenin sonunda uzatabiliyor musun? Vatandaşlık imkanı oluyor mu uzun vadede?
Şöyle, bu işler Covid'den önce çok daha rahattı. Vatandaş, onu birazcık değineyim gerçekten, çünkü farklı İngiltere'den, en azından daha farklı olduğunu biliyorum. Singapur'da 3 tip kimlik var. Bir çalışma kimliği, yani employment pass dedikleri bir ID. İkincisi permanent residence dedikleri bir ID. Üçüncüsü de işte vatandaş olduğun üçüncü kategori. Singapur aşırı nationalist bir ülke ve tek vatandaşlık tutabiliyorsunuz. Yani mesela her aşamayı geçtin ve sen Singapur vatandaşı olmak istiyorsun, o zaman Türk vatandaşlığından vazgeçmen gerekiyor. Bu şey için de aynı, İngiliz vatandaşı için de ayrı. Yani aynı, hani bu Türk ya da İngiliz olmak bir şey değiştirmiyor. Tekrar geri alıyorum geldiğim, başladığım noktaya. İlk başladığında bir Türk olarak çalışma izni alabiliyorsun. 2 senelik verilir. 2 senenin sonunda şirket senden memnunsa, sen şirketten memnunsan, ikinci bir başvuru yapılır. O da 3 senelik olur. 3 senenin içerisinde ya da 2 senenin içerisinde bile, eskiden 1. seneyi doldurduktan sonra istersen permanent residency'ye başvurabiliyordun. Permanent residency'ye başvurduğunda da eğer görece genç bir yaş grubundaysan, böyle 30'larında falan, single'san ve yani biraz pozitif ayrımcılık olacak ama yani kadınsan, alma ihtimalin çok daha yüksek oturma iznini. Ancak bu Covid'den sonra zorlaştı. Yani mesela ben Covid sırasında başvurmuştum bu izni. Maalesef reddedildi. Evet, oturma izni gerçekten birazcık challenging bir süreçti.
Ne oldu? Yeniden başvurdun mu? Çözüldü mü?
Yeniden Aralık sonunda tekrar başvuracağım. Çünkü hani gitmem gerekiyor bir başvuru daha yapabilmek için. Ama bu oturma izninde şey gibi düşünebilirsin. Yani sana bir pasaport vermiyor orada. Sadece işin olmasa da Singapur'da kalabilme imkanı sağlıyor. Sağlık imkanları daha fazla oluyor oturma izni olduğunda. Başka ev alabiliyorsun. Evini alırken işte krediyle alabiliyorsun. Yabancılara böyle bir kredi çekme imkanı bir tık daha zorlu bir süreç. Böyle artıları olabiliyor. 5 senenin sonunda, yani o da 5 senelik verilir bu arada oturma izni. Oturma izni aldın. 5 sene geçti. Onu yenileyeceksin. Yenilemek istiyorsun. Yenileme hakkı sana veriyor devlet. Ve %90 ihtimalle de yenileniyor. Yani bir suç işlemediysen, mesela bir arkadaşımın iptal edildi. Onu da anlatırım ayrıca. %90 ihtimalle yenileniyor. Onun akabinde ikinci 5 senelik dönemde de vatandaşlığa başvurma hakkı veriyor Singapur. Ve istersen vatandaş yani olabilirsin ama bu daha zorlu bir süreç. Eskiden çok daha kolaymış.
Düşünüyor musun Singapur vatandaşlığına geçmeyi?
Yok. Yok ama yani dünyadaki en değerli pasaport olduğunu, ikinci değerli galiba. Birincisi Japonya, ikincisi Singapur olması
Öyle
lazım.
Öyle mi? Bilmiyordum bunu bak.
Bir Japonya kesin, ikincisi Singapur. Bir istersen bakarsın sonraki şeylerde.
Valla çok iyiymiş İrem. Bilmiyorum, bir 5 yıl daha Singapur'u değerlendir olmadı. Etrafında Türk arkadaşın var mı? Mesela onlardan hiç geçen oldu mu Singapur vatandaşlığına?
Yani Singapur'da tanıştığım Türkler vardı ama Singapur vatandaşlığına geçen arkadaşım değil de daha çok aile dostumuz diyebilirim. Bizim işte Türkiye'den babamın işi dolayısıyla zamanında işte tanıştığımız işte aile dostları diyebiliriz. Onlar 25 sene önce falan Singapur'a taşınıyorlar. Singapur'a taşınıp orada kalıyorlar ve o zamanlar zaten vatandaşlık, yani çok daha farklıymış. O zaman 25 sene öncesinin Singapur'unda, Singapur yurt dışından insanları ülkeye çekmeye çalışan bir konumda. O nedenle şey diye anlatıyorlar. Bize hani para teklif ettiler, hani vatandaş olalım diye. Yani şimdi birazcık tabii çok yasal bir konuşma. O nedenle yanlış bilgi vermek istemem ama onlar vatandaşla geçti. Ve Türk vatandaşlığından vazgeçtiler tamamen.
Tabii 25 senede dünya da çok değişti. Turistik vize alma konusunda bile, yani 25'li belki 30-35 sene önce Avrupa ülkeleri için daha kolayken, hatta bazı ülkelerin yokmuş. İngiltere'nin falan, yani baktığında 70'lerde mi 80'lerde mi yalan söylemeyeyim, vizeyi koymuşlar Türk vatandaşlarına. O yüzden o yıllarda eminim daha kolaydı. Evet, tabii bir pasaporttan vazgeçmek zorlu bir süreç ama en azından orada hani vatandaşlık yoluna giden bir yolun da olması güzel bir şey. Mesela Dubai'de isterseniz 30 sene ya da 40 sene kalın, yine de vatandaşlık vermiyormuş Dubai. Hani Singapur'da expat yoğun bir destinasyon olduğundan belki bu açıdan avantajlı olabilir. 25 sene önce demişken dedin ya işte annen sana şey demiş de çok temiz tertemiz bir şehirdi diye. Onu dediğinde düşündüm, güvenlik ve bir şey daha vardı diyordum. Temizlik. Yani inanılmaz temiz bir şehir. Zaten yasaklarıyla da çok meşhur. Böyle hatta hediyelik eşya dükkanlarında işte sakız atmak yasaktır. Hatta sakız sokmak yasak ülkeye sanırım. Onların böyle tabelalarını falan böyle hediyelik mıknatıs falan yapmışlardı. Mesela sigara içmek yasak falan, bir sürü. Yani sigara içmek çoğu yerde yasak artık da. Bunun gibi mesela zorlayan kurallar oluyor mu seni? Ya da şaşırdın mı böyle ilk gittiğinde?
Ya şöyle, mesela bir kere temizliği görünce zaten şaşırıyorsunuz. Gerçekten sokaklar inanılmaz temiz. Metroda su içmek yasak. Yani her şey olabilir. Boğazınıza bir şey kaçabilir ve ölebilirsiniz yani. Hani acil bir durum olduğunu düşündüğünde. Ben yanlışlıkla su içmiştim. Ve yani hani şey olur ya, güvenlik görevlileri olur. İşte iki tren arasında gezerler kontrol amaçlı. Çok iyi hatırlıyorum. Kadın yani ortalardan bir yerlerden koşarak kapı kapanmak üzereyken içeriye atladı ve su içemezsiniz dedi. Ben şok oldum ve yani tamamen aslında hani böyle kurallar olduğunun farkındayım. Bu gittiğim ilk hafta içerisinde olan bir şey. Bunların tamamen farkındayım ama şeyi düşünemiyorum. Yani bunu gerçekten hani bizde de kurallar var ama ne kadar uygulanıyor bu kurallar? Kurallar çiğnenmek için vardır gibi bir sözlerimiz var yani. Hani şey diyorum, bu kadar da sıkıntı değildir herhalde. Öyle değişik bir anım oldu. Su içemiyorsunuz. Bunun sebebi işte temiz tutmak. Yani su içen aslında orada alkol de alabilir. Yani bir, herhangi bir şey içebilir. Yere bir şey de yiyebilir. Yere atabilir onları. Bunu engelliyor en başında. Sakızla ilgili hikaye şu, aslında bunu yani çoğu kişi bilmiyor olabilir. Eskiden Singapur'da sakız da var, sakız da çiğneniyor. Ancak sakız çöplerini insanlar yere atınca kuşlar, yani böyle nesli tükenmekte olan bir kuş, adını şu an hatırlayamıyorum gerçekten, özür dilerim. Ama bu nesli tükenmekte olan kuş sakız çiğneyerek, yani sakızları yemek zannedip alıp yiyip ölmeye başlamışlar. Yani tıkanıp ölmeye başlamışlar. Bunu engellemek adına aslında sakız yasaklanmış ülkede. Bana ilk anlatıldığında mesela bu da çok şaşırtmıştı. Yani bir çok ufacık bir hikaye.
Ben temizlikten dolayı zannetmiştim. Bu daha da enteresanmış.
Tabii ilk yani geçmişteki çıkış noktası bu.
Ve de kameralardan, çok fazla mobese kameranın olduğu bir şehir diye de biliyorum. Hatta dünyada en çok kameranın olduğu şehirlerden biri. Sanırım oradan kimlik tespit de yapıp hani o an bir görevli, hani sana su için koşturan görevli olmasa bile yine de takip edilip ceza kesilme durumu varmış.
Evet. Yani aslında o şey, sürekli 24 saat takip edildiğiniz bir yer düşünün. Ben hep şey diyorum aslında, Singapur ütopik denilebilecek kadar fazla mükemmel bir ülke. Ama her ütopya aslında bir distopyadır. Yani farklı noktaları da var. Yani mesela bu kadar temiz, bu kadar organize, yani apart mimarisine baktığında binaların içinde, o gökdelenlerin ara katlarında ağaçlandırma görebilirsin. Yani gerçekten büyüleyici bir mimarisi var aslında, farklı bir mimarisi var. Bu kadar tertemiz bir görüntü sunan ülkenin arkasında bunu bu şekilde tutabilmek için nelerden fedakarlık veriliyor? Mesela 24 saat gözetlenmekten fedakarlık veriliyor yani. Her sokak başında kamera var. Böyle şeyler. Devletin çok fazla yaptırımları var.
Ne gibi mesela?
Mesela Lee Kuan Yew, kurucu, founding father dedikleri, bizim Mustafa Kemal Atatürk gibi, çok politikaya girmek istemiyorum açıkçası ama Mustafa Kemal Atatürk gibi gerçekten baştan sıfırdan bir ülke yaratmış bir insandır ve politika dünyasında da ismi bilinir ve takdir edilir. Lee Kuan Yew'nun yani sıfırdan gerçekten hani eğitimin olmadığı, belirli bir ekonominin, yani bu kadar kalkınmış bir ülke değildi Singapur, Malezya'dan ayrıldığı zaman. Bir gangsterların olduğu liman şehriydi diye düşünebilirsin. Prostitution, uyuşturucu ticareti vesaire. Aklına gelebilecek aslında bütün kötü şeyler 50 yıl öncesinin Singapur'unda var. Singapur'u Singapur yapan şeyler aşırı katı kurallar. Gerektiğinde suçluları hücreye atıp ölüm cezasının hala olduğu, kırbaç cezasının hala olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Şu an dünyanın hangi ülkesinde yani kırbaç cezası var? Gerçekten ben bilmiyorum.
Mesela modern ekonomiler arasında yok. Evet.
Ama bu ülkede var. Aslında baktığımda bu kadar suçun hiç olmadığı bir ülke nasıl gerçekten, hele de liman şehri nasıl gerçekten kurulabilir? Çok katı kurallarla, kırbaçlanarak falan diyorum artık.
Çok enteresan. Yere çöp atmak falan da yasak bildiğim kadarıyla, o da takip ediliyor.
Evet.
Senin o arkadaşın başına ne gelmişti? Dedin ya oturum izni uzatılmadı, bir şey oldu çünkü falan diye.
Ya aslında şu, Covid sırasında Singapur'da kurallar bayağı katıydı. Çok uzun süre lockdown oldu. Lockdownların akabinde de ilk önce 2 kişi maksimum buluşma ve sonrasında da 5 kişilik buluşmalar gibi sınırlandırılma getirilmişti. Benim arkadaşımın başına gelen hikaye de şu. Singapur'un böyle küçük bir ada parçacığı var. Yani oraya Singapur zaten bir ada ülkesi ama kendisine ait bir de adacık gibi bir yer var. O adacığa arkadaşlarıyla tekne turuna gidiyorlar. Yani Singapur'dan çıkıp zaten 15 dakikada tekneyle gidebildiğiniz bir yer. Çok da heyecan yapmaya gerek yoktu aslında. Bunlar 5 kişi çıkmak yerine teknenin önünde 5, arkasında 5 olacak kişi şeklinde 10 kişi çıkmışlar. Ve 10 kişinin ilk başta hiçbir sıkıntı yok. İşte zaten yani ülke içinde bir restoranda değiliz. Kimse bu sıralarda bir denizde dolaşmıyor diyerek bu ada parçacığına doğru yola çıkıyorlar. Ve oraya gittiklerinde de bir fotoğraf paylaşıyorlar. Fotoğrafı paylaşan kişinin de Instagram'da account'u public account. Yani halka açık bir şey, account. Bu dikkat çekiyor tabii ki. Dikkat çektiği için çok fazla yorum gelmeye başlıyor. Çok fazla yorum gelince akabinde tabii devletin de dikkatini çekiyor. Şikayetler geliyor. Hani şikayetler de şöyle. Şimdi dediğim şu, Singapur'da devlete karşı inanılmaz bir saygı var. Vatandaşı gerçekten ne dese yapıyorlar ve uyguluyorlar. Bunu da destekliyorlar. 5 kişi devlet dediyse siz nasıl 10 kişi buluşabiliyorsunuz diye halk da yorumlar yapmaya başlayınca dikkat çekiyor. Bunun akabinde de kendisinin PR'ı var. Yani permanent residency'si vardı. Erkek arkadaşının employment pass'ı vardı. İkisi de iptal edildi. Bir ay içerisinde de ülkeyi terk etmeleri istendi. Tayland'a taşındılar sonrasında.
Aa.
İkisi böyle oldu.
Şeyi anlamadım. Influencer falan mıydı? Hani yoksa böyle...
Aslında değildi. Sadece yani o 10 kişilik gruptan bir kız... Yani hiç öyle influencer falan değil. Belki 1000 takipçisi bile yoktur. Paylaşmış. Aa. Sadece private account değil.
Yani. Aa, çok acayip. Hani böyle çok takipçili biri olsa, takipçileri altına şikayet etse falan. Anlarım da normal böyle sıradan bir insanın. Vay be, çok bu bayağı enteresan bir hikayeymiş. İyi ki sormuşum. Peki bu biraz Singapur'un distopik kısmını bir kenara bırakıp ütopik kısmına bakalım. Orada hayatın sevdiğin yanları neler? Singapur'da yaşamanın hangi yönlerini seviyorsun?
Yani aslında seyahat etmekten bahsetmiştim. Bu Covid öncesinde çok gerçekten kafama esiyordu. Bir hafta sonu Bali'ye, bir hafta sonu Tayland'a, bir hafta sonu Hong Kong'a gidebiliyordum. Ki bu da aslında şeyden de rahatlık oluyordu. Mesela siz daha fazla, yani daha fazla değil de currency ile ilgili bir durum. Singapur doları... İşte bir Tay bahtına ya da Indonesian rupisine falan vesaire göre daha değerli olduğu için çok daha rahat seyahat edebiliyorsunuz. Yani Singapur'da bir hafta sonu harcayacağınız, işte dışarı arkadaşlarınla dışarıya çıktığında harcayacağın bir işte bir yemeğe gittin, bir sinemaya gittin, işte bir yerde bir şeyler içtin, 200 dolar harcadın. O 200 dolar yerine aslında Phuket'e uçup Phuket'te yemeğini yiyip tekrar Singapur'a dönme imkanım var. Yapılabilir. Yapıldığını gördüm. Bu güzel bir şeydi. Bunun dışında ben mesela Yani hayatımda hep spor oldu. Ama hiç bu kadar düzenli spor yapan biri olmamıştım. Yani orada daha ilk etapta bir kere zaten sigara içmenin cezası çok büyük olduğu için çok az sigara içen insan görebiliyorsun. Herkes çok sağlıklı yaşıyor. Sabah 5'te Singapur'da hava çok sıcaktır. 8'den sonra koşmak imkansızdır. Hava aydınlanmadan koşuya çıkmak gerekir. Sabah 5'te bisiklete binenler, koşanlar benim çok dikkatimi çekmişti. Ve ben de gerçekten daha sağlıklı bir hayata yöneldim. Her gün bir, bazen iki kere spor yapıyordum. Yani bu dışarıda koşmak olabilir, bisiklete binmek olabilir. Ya da farklı farklı antrenmanları deneyimlemek olabilir. Singapur'la ilgili başka sevdiğim şeylerden biri pilot bir ülke. Yani aslında herhangi bir fikri denemek istiyorsanız size o deneme imkanını çok rahatlıkla sağlayabiliyor. Çünkü nüfusu küçük, kontrol edilebilir. Nüfusu farklı insanlardan oluşuyor. Yani farklı zevkleri test edebileceğiniz bir yer. Bunun akabinde işte çok zengininden daha hiç aslında öyle, yani mesela aşırı fakir bir nüfus grubu yoktur Singapur'da. Çünkü devlet desteği var her zaman. Ama yani farklı income gruplarının da ilgisini test edebileceğiniz bir yer. Dolayısıyla yurt dışında denenmiş, yani yurt dışı dediğimde şey kastediyorum aslında Amerika, İngiltere gibi daha western dünyada denenmiş farklı şeylerin Singapur'da görmeniz mümkün. Mesela benim en çok sevdiğim şeylerden biri Barry's Workout'tu. Gerçekten Londra'da da var biliyorum. Gitmeni de tavsiye ediyorum. Biraz çok fazla eğlenceliydi. Ben onu Singapur'da ilk kez denemiştim ve çok sevmiştim. Orada da çok fazla mesela arkadaş edindim kendime. O güzelliği oldu. Bunun yanında başka nesini seviyorum? Yemek kültürü. Bak buna hiç değinmedik şu ana kadar. Singapur gerçekten benim için hani yani yemek konusunda en uç şeyleri deneyimleyebildiğim yani bir yer. $2 Michelin yıldızlı yemekten işte $150 işte dünyanın en iyi restoranlarının olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Bunun yanında Singapur'da bir hawker center kültürü vardır. Bu hawker center'lar açık yemek alanları diye düşünebilirsin. Aslında sen geldiğinde muhtemelen hawker center'a gitmedin. Ama yok. Marina Bay'e gitmişsindir.
Evet.
Marina Bay'in hemen yanında Singapur'un en tarihi hawker center'larından biri vardır. La Pasa diye. Giden olursa oraya uğramalarını tavsiye ederim. Gerçekten büyüleyici. Aynı anda Hint yemeği, Endonezya yemeği, Japon yemeği, Kore yemeği hepsini bulabileceğiz. Hatta sadece o tarihi Hawker Center'da Türk şey de vardı. Yani Türk bir yer de vardı.
Böyle yemek pazarı gibi mi?
Yemek pazarı gibi düşünebilirsin.
Yemek kültürü aklımdaydı. Bak onu da soracaktım. İyi oldu senin açtığın. Başka sanırım bir de şeyi soracağım. Böyle genel olarak Singapur'a taşınmak isteyenler için herhangi bir tavsiyen var mı? Ya da taşınma sürecinde olacaklar için ileride ah şimdiki aklım olsa şöyle yapardım dediğin şeyler var mı?
Şimdi ilk önce ikinci soruna cevap vermek istiyorum. Taşınmayı düşünenler için bence eğer şimdi expat şehri dedik. Expat şehri deyince akla kurumsal şirketlerden geçiş yapan hani oradaki ofislere bir şey insanlar gibi geliyor ilk başta. Ama bence eskiden de shipping ve finans merkezi olarak biliniyordu. Şu an birazcık daha girişimciliği teşvik eden bir ülke haline geldi ve çok güzel, yani dünyanın neresinden olursanız olun devletin çok güzel şeyler var, destek programları var. Girişimciliği düşünen arkadaşların bir araştırmasını tavsiye ederim açıkçası. Singapur gerek parasal maddi anlamda gerekse fikir anlamında gerçekten güzel bir opsiyon olacaktır. Öncelikle bunu söylemek istedim. İkincisi, gerçekten taşınma sürecine girmiş arkadaşlara birkaç tavsiye olacak. Çok katı ülke, bir katı ülke dedik. Ama katı ülke olmanın yanında legal, yani bu legal süreçlerle de geliyor. Birazcık lease anlaşmaları, evleriyle ilgili ilk etapta 2 senelik kontrat şey yaparlar, sunarlar Singapur'da. Bunu yapmasınlar, pratik bilgiler bunlar. Gidip daha olabildiğince kısa süreli anlaşmalar yapsınlar. Çünkü o lease'den çıkmak neredeyse mümkün olmuyor. Ve evinizden çok cazibeli gökdelenler var. Ama bu gökdelenlerin şey sıkıntıları olabiliyor. Yani hava koşulları birazcık, nasıl diyeyim, yağmurlu, sürekli yağmurlu vesaire. Yani bir bakmaları, nem, yağmur gibi noktaları iyi değerlendirmeleri gerekiyor. İlk oturduklarında sevmeyebilirler. Benim tavsiyem kısa süreli geçici bir yerde başlasınlar. Sonra akabinde gerçekten emin olduklarında uzun dönem kontrat yapabilirler. Biraz practical bir bilgi vermek istedim ama öyleydi. İkincisi, bence ilk şey düşünebilirler. Böyle bir ucundan diğer ucuna yürüyerek gezilebilecek bir ülke. Gittiklerinde ilk yapmaları gereken şey budur. Chinatown'dan başlayarak havaalanına, East Coast'a kadar yürüyerek gezebilirler ve keşfedebilirler. Orada aslında Dubai ile çok karşılaştırıldı ama ben Dubai'ye hiç gitmedim. Ama bence o kadar da artificial bir ülke değil. O çok görkemli yapıları görebiliyorsunuz ama yanında küçük eski balıkçı kasabası kültürünün de yaşatılmak istendiği yerler var. Oraları görmelerini tavsiye ederim. Farklı bir bakış açısı katacaktır. Nasıl bunu koruyabilmişler diyerekten. Üçüncüsü de çekinmesinler. İlk etapta Asyalıların, yani bir ön yargımız var daha kapalı bir kültür olduğuna dair. Ama bence insanlar gerçekten sıcakkanlı, gerçekten güler yüzlü ve pozitifler. Şeye dikkat edebilirler. Ben en çok şunda zorlanmıştım. Aksanları çok yabancı gelmişti. Asla yadırgamasınlar. Singlish diye bir aksan vardır. Farklı Chinese yorumu katılmış İngilizce gibi düşünebilirsin. O zorlanabilirler. Bence onunla birazcık pozitif bakarlarsa, yani eminim alışacaklardır diye düşünüyorum.
Evet, ona güzel değindi. Doğru, Singlish diye bir tabir var resmen. Öyle bir terim var.
Evet.
Onu da not düşmek iyi oldu. Alıştın herhalde artık, sen kaç sene olmuş.
Tabii. Ben yani mesela Singapurlu çok yakın bir arkadaşım var. Benim gerçekten canım ciğerim, her şeyimdir. Yiğit Enge, buradan selamlarımı iletiyorum. Türkçe anlamayacak ama. Onu Türkçe öğretmeye başlamıştım gerçi. Belki bir ara üzerinden geçeriz. Yiğit'le İngilizce konuşmaya başladığımda benim de aksanım dönüyor. Yani ben normalde Singapur aksanıyla konuşan bir insan değilim. Singapur'da öğrenmedim İngilizceyi en azından. Ama onunla konuşurken direkt kayıyorum artık. Çünkü 4 senenin sonunda dil dönüyor. Ve çok güzel kelimeler de var. Hatta bir tane söyleyebilirim mesela.
Tabii.
Şey, tapao diye bir kelime var. Take away demek. Singlish tapao diyorlar. Öyle.
Böyle farklı farklı yerel tabirler var yani. Enteresanmış bu da. Bu arada demin şeyleri söylerken o açıdan farklı aslında. Yürünebilir bir şehir. Dubai ile kıyaslayınca. Dubai ile şeyden kıyasladım aslında. Expat merkezi olması, hani bölgesel ofis merkezi olması ve aslında bir tık hani balıkçı kasabasından büyüyüp bir anda böyle kocaman bir şehir, devlet gibi bir şey olmalarından dolayı benzer yanlar var ama Singapur'da tabii doğası eşsiz ve bir yandan tarihi görülecek kısımları da var. Mesela Little India diye bir yere gitmiştik. Evet. Haji Lane diye böyle Müslümanların yaşadığı bir yer vardı ve 48 saat sadece yürümüştük. Yani böyle çok da az uyumuştuk her yeri görebilelim diye. Böyle 4 ya da 5 saat uyumuştuk yani. Ve yani hayatımda en çok yürüdüğüm yerlerden biriydi. Her yere yürünerek gidilebiliyordu neredeyse. Yani çok da iyi hatırlamıyorum ama deli gibi yürüdüğümüzü hatırlıyorum gerçekten. Valla İrem, muhteşem oldu. Her şeyi anlattın bence. Benim aklımda herhangi bir sorum kalmadı. Ama klasik sorumla bitireceğim. Bir, Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun? İlk sorum bu.
Aslında şöyle, şimdi Singapur çok uzak bir yer Türkiye'ye mesafe olarak. Ha deyince gelemiyorsunuz. Ben bir noktada Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum. Ama dönsem bile bir ayağım hep Singapur'da olacak diyebilirim. Çünkü orada yani iş çevrem, orada bir arkadaş çevrem oldu. Yani benim için hani yeri çok farklı. Ama eğer birazcık daha yakın olsaydı, bir İngiltere mesafesinde olsaydı muhtemelen hiç dönmeyi düşünmezdim.
Vay, o kadar. Şey yani, bir yılına gideceğim, yok yok ben bir yıl kalıp döneceğim derken şu an bir daha hiç dönmeyi düşünmezdim hani mesafe uzak olmasa diyecek noktaya gelmiş olman çok enteresan. Evet işte nereden nereye demek lazım. Böyle fırsatların aslında değerlendirilmesi güzel bir şeydi. Benim Prag'da yaşayan arkadaşım da 10. bölüm konuydu. Ne kaybederim ki hani bir deneyeyim diye gitmişti. O da aşırı memnun hayatından mesela, zaten podcast'te konuşmuştuk. İyi ki değerlendirmişsin gerçekten. Peki Türkiye'ye dair özlediğin neler var?
Türkiye'ye dair özlediğim şeylerden biri yaratıcılık. Birazcık bu planlı düzende insan yaratıcılığını kaybedebiliyor. Bence Türkiye'nin hani hep kaos kaos diyoruz ama biz aslında kaostan da beslenen bir kültürüz. Onu bence biraz şey yapıyorum ben, özlüyorum ki zaten Singapur'da da mesela işte girişimcilikten bahsetmiştim. O talent, yani yaratıcı talent, creative düşünceler, bunlar çok aranan şeyler. Çünkü o planla aslında insan bir konfor alanına giriyor ve konfor alanının dışında step by adım adım bir hayat yaşıyor. Her şeyin belirli olduğu. Bence belirlenemez noktalarda biz yeni şeyler keşfedebiliyoruz. Bunu özlüyorum. İkincisi Türkiye'nin havası. Yani Singapur'da hep yaz, evet yürünebiliyor ama çok nemli bir ülke. Bu nem de bir noktadan sonra vücuda zarar verebiliyor. Yani cilt, saç dökülmesi vesaire gibi düşünebilirsin. Ben Türkiye'nin, Ege'mizin, Ege Denizi'nin havasını, bir İstanbul Boğazı'nın, her ne kadar biz hava kirliliği çok kötü durumda desek bile, mesela Singapur'la karşılaştırılamaz bile, orada çok ağır cezaları olmasına rağmen Çin, Tayland, Vietnam gibi çok yoğun üretimin yapıldığı ülkelere yakın olduğundan dolayı mesela Endonezya'dan bir rüzgar geliyor ve hava kirliliği direkt işte onlar ne kadar kontrol etmeye çalışsa da etkileyebiliyor ülkeyi. Bence ülkemizin havası toprağa bir farklı.
Bu çok enteresanmış, rüzgarla hava kirliliği tehlike oluşturacak boyutta hava kirliliğinin gelmesi. Bak bunu da bilmiyordum.
Mesela
öğrenmiş oldum.
Şey oldu, bir örnek vereyim. Ben ilk gittiğimde bir gün hava kirliliği uyarısı geldi. Yabancısın, böyle bir şey bilmiyorsun. Maske takmaya başladılar ofiste. Ben garipsedim çünkü tamam şu an maske hayatımızın bir parçası ama bunun 4 sene öncesinde benim için çok yabancıydı ofise maskeyle gelmek. Öyle maske takmıştık.
Ve şimdi maske hayatımızın ayrılmaz bir parçası halinde 2 senedir. Valla İrem, benim başka bir sorum yok. Senin son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?
Benim de yok. Yani ben, eğer gitmek isteyen arkadaşlar olursa ben yardımcı olmak isterim, soruları varsa onu söyleyebilirim sadece.
Süper. Zaten Instagram'da paylaşırken senin hesabını da etiketleyeceğim. Vallahi çok teşekkür ederim. İyi ki katıldın, iyi ki zaman ayırdın. Çok güzel oldu Singapur'u senin ağzından duymak, Singapur'a dair bir şeyler öğrenmek. Teşekkür ederim.
Ben de çok teşekkür ederim Emre. Çok sağ ol.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Hoşçakal.
Dinlediğiniz için teşekkürler. Uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle yurt dışı para transferlerinizi kolayca yapabileceğiniz TransferGo sundu. Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım'ı takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.